Ayrım 18, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 208. 19. Bölüm. İhtiyar delikanlıyla Isabelle'nin görüşmelerinden 2 ay sonra temizlik başladı. Önce Vietnamlılar tutuklandı. Gazeteler polisin aynı anda 9 yere baskın yaptığını, 5 eroin deposu keşfettiğini ve 36 Vietnamlıyı tutukladığını yazdı. Sonraki hafta sıra Kosovalı Arnavutlara geldi. Polisler elit delta askerlerinin desteğiyle Hellsphere'deki Çeribaşı'nın kimsenin bilmediği sandığı bir daireye baskın yaptı. Sonra sıra Kuzey Afrikalılarla Litvanyalılara geldi. Old Krim'in manken gibi yakışıklı uzun kirpikli şefi gazetelere verdiği demeçte anonim ihbarlar aldıklarını söyledi. Sonraki birkaç haftada sokaklardaki kömür karası Somalililerden süt beyazı Norveçlilere dek bütün torbacılar tutuklandı. Ama tek birinin bile üstünde Arsenal tişörtü yoktu. Şimdiden daha rahat hareket edebilmeye başlamıştık. Kuyruklar da uzuyordu. İhtiyar delikanlı işsiz kalan torbacıların bir kısmını işe alsa da pazarlıkta payına düşeni yaptı. Artık Oslo şehir merkezinde eroin alışverişine daha az rastlanır oldu. Kemandan çok daha fazla para kazandığımızdan dışarıdan getirdiğimiz eroinin miktarını azalttık. Keman pahalı olduğundan morfine geçmeye çalışanlar oldu ama kısa sürede geri geldiler. İpsen satış hızımıza yetişemiyordu. Bir salı günü saat 12:30'da elimizde mal kalmadı ve cep telefonu kullanmamız kesinlikle yasak olduğundan İhtiyar delikanlı Oslo'yu lanet olası Baltimore sanıyordu. İstasyona gidip bir telefon kulübesinden Rus malı Gresso'yu çaldırdım. Andrei meşgul olduğunu ama elinden geleni yapacağını söyledi. Oleg, Irene ve ben Skipper Gata'nın basamaklarına oturup uzaklaşan müşterilere el sallayarak öylece takıldık. Bir saat sonra toparlayarak bize doğru gelen birini gördüm. İpsen'in ta kendisiydi. Öfkeden deliye dönmüştü, bağıra çağıra küfrediyordu. Ta ki Irene'yi görene dek. O zaman birden sakinleşti ve uzlaşmacı bir tonla konuşmaya başladı. Peşimizden arka bahçeye geldi ve içinde 100 paket bulunan bir plastik torba verdi. Pençeyi andıran elini uzatarak 20.000 dedi, şimdi ve nakit. Onu kenara çekip bir daha elimizde mal kalmadığında onun evine gelebileceğimizi söyledim. Misafir istemiyorum dedi. Poşetine 200'den fazla verebilirim dedim. Beni şüpheyle süzdü. Kendi başına çalışmayı mı planlıyorsun? Patronun buna ne der? Bu aramızda kalsın dedim. Çok satmayacağım. Eşe dosta 10-20 poşet falan satarım. Kahkahayı bastı. Kızı getirin dedim. Adı Irene bu arada. Gülmeyi kesti, bana baktı. Yumru ayak tekrar gülmeye çalıştı ama beceremedi. Artık her şey gözlerinde iri harflerle yazılıydı. Yalnızlık, açgözlülük, nefret ve arzu, lanet olası arzu. Cuma akşamı dedi, 8'de cin içer mi? Başımla onayladım, Irene şimdiden sonra cin içecekti. Adam adresi verdi. 2 gün sonra ihtiyar delikanlı beni öğle yemeğine davet etti. Bir an Ibsen'in beni ispiyonladığını düşündüm, çünkü yüz ifadesini hatırlıyordum. Soğuk yemek salonundaki uzun masada oturduk ve Peter servis yaparken ihtiyar delikanlı yurt içinden ve Amsterdam'dan eroin getirmeyi kestiğini, artık sadece birkaç pilotun yardımıyla Bangkok'tan getirdiğini söyledi. Rakamlardan bahsetti, anlayıp anlamadığımı kontrol etti ve yine o soruyu sordu. Kemandan uzak duruyor muydum? Yarı loşlukta öylece oturup bana baktıktan sonra Peter'i çağırdı ve beni arabayla evime bırakmasını söyledi. Arabada Peter'e ihtiyar delikanlının iktidarsız olup olmadığını sormayı düşündüm. Ibsen, Ekeberg'te tipik bir bekar evinde kalıyordu. Büyük plazma ekran, küçük buzdolabı ve çıplak duvarlar. Bizim için ucuz cin ve gazı kaçmış tonik koydu. Limon dilimi koymasa da 3'er buz küpü ekledi. Irene bu performansı seyretti. Tatlı tatlı gülümseyerek konuşma işini bana bıraktı. Ibsen oturup aptalca sırıtarak Irene'ye yiyecekmiş gibi bakmaya başladı. Gerçi salyası akacağı zaman çenesini kapamayı beceriyordu. Lanet olası klasik müzik çaldı. Paketlerimi aldım ve 15 gün sonra tekrar uğramam konusunda anlaştık. Irene'yle gelecektim. Sonra aşırı dozdan ölümlerin azaldığını gösteren ilk rapor açıklandı. Ama ilk kez keman kullanan kişilerin sadece birkaç hafta sonra gözlerini dikip bakma ve tir tir titreme gibi yoksunluk semptomları sergileyerek kuyruk oldukları yazılmamıştı. Ellerinde buruşuk 100 kronluk banknotlarıyla dururken kemana yine zam geldiğini öğrenince ağlıyorlardı. Üçüncü ziyaretimizden sonra Ibsen beni kenara çekip sonraki seferde İrene'nin tek başına gelmesini istediğini söyledi. Tamam dedim ama bu durumda tanesi 100 krondan 50 paket istediğimi söyledim. Başıyla onayladı. İrene'yi ikna etmem biraz zor oldu. Eski numaralarım ilk kez işe yaramadı, sert davranmam gerekti. Bunun beklediğim fırsat olduğunu açıkladım. Beklediğimiz fırsat olduğunu. Prova odasında şiltede uyumayı sürdürmek isteyip istemediğini sordum. Bunu istemediğini söyledi sonunda. Ama o işi yapmayı da istemiyordu. Ben de buna mecbur olmadığını, o yalnız ihtiyara iyi davranmasının yeterli olduğunu, o adamın ayağı yüzünden herhalde pek eğlenemediğini söyledim. Başıyla onayladı ve Oleg'e söylemeyeceğime söz vermem gerektiğini söyledi. İrene Ibsen'in evine gitmek için çıktığında canım öyle sıkkındı ki bir poşet kemanı katkılandırdım ve yarım kalmış bir kemanlı sigarayı içtim. Birinin beni sarsmasıyla uyandım. İrene şiltemin üstüne eğilmişti. Öyle ağlıyordu ki gözyaşları yüzüme damlıyor ve gözlerimi yakıyordu. Ibsen'in kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını ama kaçmayı başardığını söyledi. Paketleri aldın mı diye sordum. Bu yanlış soruydu besbelli. İyice ağlamaya başladı. Bunun üzerine elimde her şeyi yoluna koyacak bir şey olduğunu söyledim. İğne hazırladım ve iri yaşlı gözlerle bana bakan Irene'nin ince beyaz derisine mavi bir damar bularak iğneyi soktum. Plançere bastırırken Irene'nin spazmlarını vücudumda hissettim. Ağzı sessiz bir orgazmla açıldı. Aldığı haz gözlerine parlak bir perde indirdi. Ibsen pis bir ihtiyar olabilirdi ama iyi bir kimyagerdi. İrene'yi yitirdiğimi de biliyordum. Paketleri sorduğunda yüzünün aldığı ifadeden anlamıştım. Aramızdaki şey bir daha asla eskisi gibi olamazdı. O gece İrene'nin her şeyi unutup rahatlamasını seyrederken milyoner olma şansımı yitirdiğimi anladım. İhtiyar delikanlı milyonlar kazanmayı sürdürüyordu. Yine de daha fazlasını daha çabuk kazanmak istiyordu. Sanki bir an önce halletmesi gereken bir şey, yakında ödemesi gereken bir borcu vardı. Paraya ihtiyacı yok gibiydi, evi aynıydı. Limuzini sık sık yıkansa da değiştirilmiyordu. Hala iki hizmetkarı vardı, Andrei ve Peter. Tek bir rakibimiz kalmıştı, Los Lobos. Onlar da sokakta satış işini büyütmüştü. Tutuklanmamış Vietnamlılarla faslıları işe almışlardı ve bu kişiler sadece şehir merkezinde değil, Kongsvinger, Tromsø, Trondheim ve söylendiğine göre Helsinki'de de keman satıyordu. Odin ile Los Lobos ihtiyar delikanlıdan daha çok kazanıyor olabilirlerdi ama pazarı birlikte paylaşıyor ve bölge savaşına girişmiyorlardı. İkisi de tonla para kazanıyordu. Kafası çalışan herhangi bir iş adamı şimdiki lanet olası statükodan memnun olurdu. Aydınlık mavi gökyüzünde sadece iki bulut vardı. Biri o salak şapkalı sivil polisti. Polise Arsenal tişörtlülere şimdilik pek ilişmemelerinin söylendiğini biliyorduk. Ama bereli adam hala milletin ağzını arıyordu. Diğeri de Los Lobos'un Lillström ile Drammen'de Oslo'dakinden ucuza keman satmaya başlamaları, bu yüzden de müşterilerin bir kısmının trenle oralara gitmesiydi. Bir gün ihtiyar delikanlı beni çağırıp bir polise mesaj iletmemi istedi. Adamın adının Truus Bentzen olduğunu ve bu işi gizlice halletmem gerektiğini söyledi. Bu iş için Andrei veya Peter'i kullanmamasının sebebini sorduğumda polisi kendisine yöneltecek bir iz bırakmak istemediği yanıtını verdi. Prensiplerinden biriymiş bu. Hem onu ele verecek bilgilere sahip olsam bile Peter ile Andrei dışında güvendiği tek kişi olduğunu söyledi. Evet, bana birçok açıdan güveniyordu gerçekten. Uyuşturucu baronu hırsıza güveniyor diye düşündüm. İhtiyar delikanlının mesajı şuydu. Odin ile Lillström ve Drammen hakkında konuşmak için buluşmak istiyordu. Perşembe akşamı 7'de Kirke Vayen, Major Stuen'de, McDonald's'ta buluşacaklardı. Birinci katın tamamını özel bir çocuk partisi için kiralamışlardı. Balonlar, flamalar, kağıt şapkalar ve lanet olası bir palyaço gözümde canlandı. Adam öldürecekmiş gibi bakan iri yarı ve muştalı motorcuları, 2,5 metre boyunda ve beton gibi olan kazağı, patates kızartması yerken gözlerini birbirinden ayırmayan Odin ile ihtiyar delikanlıyı görünce palyaçonun yüzü taş kesiliyordu. Truls Berntsen, Mangler Root'la bir dairede tek başına yaşıyordu. Ama bir pazar sabahı erkenden zilini çaldığımda evde kimse yoktu. Belli ki zil sesini duymuş olan komşusu verandadan başını uzatıp seslenerek Truls'ün Mikael'in evinde olduğunu, teras inşa ettiklerini söyledi. Adamdan aldığım adrese giderken Mangler Root'un herhalde berbat bir yer olduğunu düşünüyordum. Burada herkes herkesi tanıyordu besbelli. Höyen hala daha önce de gitmiştim. Burası Mangler Root'un Beverly Hills'idir. Kvar Nerdalen, merkez ve Holmen Kollen manzaralı geniş arazili müstakil evler. Yolda durup aşağıya inşaatının yarısı tamamlanmış bir eve baktım. Evin önünde üstü çıplak adamlar ellerinde birer kutu birayla gülüşüyor ve belli ki teras olacak kısmı gösteriyorlardı. Birini hemen tanıdım. Yakışıklı, manken tipli, uzun kirpikli olanı. Ork Krim'in yeni yöneticisi. Adamlar beni görür görmez sustu. Sebebini biliyordum. Onlar polisti ve haydut kokusu almışlardı. Bu zor bir durumdu. Bunu ihtiyar delikanlıya sormamış olsam da bu adamın Isabelle Sköye'nin emniyet teşkilatındaki adamı olduğunu, o kadının ihtiyar delikanlının tavsiyesine uymuş olduğunu düşündüm. Uzun kirpikli adam evet dedi. Vücudu da gayet formdaydı. Karnı Arnavut kaldırımı gibiydi. Oradan uzaklaşıp Berntsen'i o gün daha sonra ziyaret etme şansım hala vardı. Yaptığım şeyi neden yaptığımı bilmiyorum. Yüksek ve net bir sesle Truls Berntsen'a mesaj getirdim dedim. Diğerleri döndü ve birasını bırakıp body body yürüyerek yaklaşan bir adamı gösterdi. Adam diğerlerinin bizi duyamayacağı kadar yaklaşana dek durmadı. Sarışındı. Güçlü, çıkık çenesi eğik bir çekmece gibiydi. Küçük domuz gözleri nefret doluydu ve şüpheyle parlıyordu. Evcil hayvan olsa sırf estetik sebepler yüzünden öldürülürdü. Kim olduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum ve böyle ziyaretler istemiyorum diye fısıldadı. Tamam mı? Tamam. Çabuk söyle. Ona görüşme meselesini ve tarihini söyledim. Odin'in tüm çetesiyle geleceği uyarısında bulunduğunu da söyledim. Berntsen, başka türlüsüne cesaret edemez zaten diye homurdandı. Büyük bir at teslimatı aldığını öğrendik dedim. Dipnot beyaz at, eroin demek. Terastaki adamlar tekrar bira içiyordu ama Ork Krim'in patronunun bize göz atıp durması gözümden kaçmadı. Alçak sesle konuşarak her ayrıntıyı anlatmaya odaklandım. Alnabru'daki kulüpte depolandı ama birkaç gün içinde gönderilecek.
Küçük bir baskın yapıp birkaç kişiyi tutuklayabiliriz.
Berntsen tekrar homurdandı. Bunun gülme tarzı olduğunu ancak o zaman fark ettim. Hepsi bu diyerek dönüp gittim. Yolda henüz birkaç metre yürümüşken birinin seslendiğini duydum. Kim olduğunu bilmek için dönüp bakmama gerek yoktu. O adamın bunu yapacağını gözlerine bakar bakmaz anlamıştım. Sonuçta uzmanlık alanım bu. Yanıma geldi, durdum.
Kimsin diye sordu.
Gusto. Gözlerimi daha iyi görebilsin diye saçımı geriye attım. Ya sen? Bir an zor bir soru sormuşum gibi şaşkınlıkla bana baktı. Sonra hafifçe gülümseyerek yanıt verdi. Mikael. Selam Mikael. Nerede spor yapıyorsun?
Öksürdü. Burada ne arıyorsun?
Dediğim gibi Truls'e mesaj getirdim. Bir andan bir yudum alabilir miyim? Yüzündeki tuhaf beyaz lekeler birden parladı sanki. Tekrar konuştuğunda sesi gergin ve öfkeliydi.
İşini hallettiysen gitmeni tavsiye ederim.
Bakışlarına karşılık verdim. Hiddetle bakıyordu. Mikael Bellman öyle yakışıklıydı ki elimi göğsüne koymak geldi içimden. Güneş altında ısınmış terli derisini parmak uçlarımda hissetmek istedim. Cüretkarlığımın verdiği şokla kaslarının kendiliğinden gerilmesini, baş ve işaret parmağımla sıktığım göğüs ucunun sertleşmesini, sonra adına leke sürülmesin diye bana yumruğu çaktığında duyacağım muhteşem acıyı. Mikael Bellman, arzuyu hissettim. Lanet olası arzumu. Görüşürüz dedim.
O gece aklıma geldi. Senin herhalde asla başaramadığın şeyi nasıl başaracağım?
Başarsan beni terk etmezdin çünkü, değil mi? Bütünlüğümü nasıl kazanacağımı buldum. Nasıl insan olacağımı, nasıl milyoner olacağımı.
20. Bölüm. Güneş fiyordu öyle ışıldatıyordu ki Harry taktığı kadın gözlüğünün ardında gözlerini kısmak zorunda kaldı. Oslo'nun çehresi olan Bior Vika'ya yüz gerdirme operasyonu yapmakla yetinilmemiş, onun dümdüz ve sıkıcı göğsü olan Fjord'a da silikon meme takılmıştı. Tiu Holman denen bu silikon mucize pahalı görünüyordu. Pahalı fiyort manzaralı, pahalı daireler, pahalı yat limanları, başka yerde bulunmayan şeylerin satıldığı küçük ve pahalı ama güzel dükkanlar, laminant parkeleri adını hiç duymadığınız ormanların ağaçlarından yapılmış pahalı galeriler, duvarlarında asılı tablolardan daha etkileyici galeriler. Fjord'un en ucundaki meme ucu, Oslo'nun dünyanın en pahalı şehri unvanını Tokyo'nun elinden almasına yol açan türden fiyatları olan bir restorandı. Harry restorana girince dostane bir şef garson onu selamladı. Harry içeriye göz gezdirerek, "Isabelle Sköen'i arıyorum," dedi. Restoran çatı girişlerine kadar sıkış tıkış dolu gibiydi. Garson bütün masaların haftalar önceden rezerve edildiğini ima eden hafif bir gülümsemeyle, "Masanın hangi isme rezerve edildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Harry belediye meclisi binasındaki Sosyal Hizmetler Komitesi ofisini aradığında telefonu açan kadın, başta Isabelle Sköen'in öğle yemeğine çıktığını söylemişti sadece. Ama Harry zaten bu yüzden aradığını, Continental'de oturup Sköen'i beklediğini söyleyince sekreter dehşete kapılmış ve öğle yemeğinin Sioma Gassinet'te yeneceğini ağzından kaçırmıştı.
"Hayır," dedi Harry, "gelip baksam olur mu?"
Garson duraksadı, takım elbiseyi inceledi.
"Merak etme," dedi Harry, "onu gördüm."
Garsonun son kararını vermesine fırsat tanımadan uzun adımlarla yanından geçti. Kadını internette gördüğü fotoğrafları sayesinde yüzünden ve oturuşundan tanımıştı. Sköyen yemek salonuna dönük şekilde bar tezgahına yaslanıp dirseklerini koymuştu. Herhalde birini bekliyordu. Ama sahneye çıkmış gibi bir hali vardı daha çok. Harry masalardaki adamlara bakınca muhtemelen her ikisinin de doğru olduğunu anladı. Kadının kaba hatlı, neredeyse erkeksi yüzü, balta gibi bir burunla ortadan ikiye ayrılmıştı. Yine de Isabelle Sköen, başka kadınların zarafet diyebileceği klasik bir cazibeye sahipti. Soğuk mavi irislerinin etrafı takım yıldızlarla bezeli, ağır makyajlı gözleri ona avcı, yırtıcı bir hayvan havası veriyordu. Saçı ise buna komik bir şekilde tezattı. Yeleği andıran sarı saçı erkeksi yüzünün iki yanından sevimli bir hava katacak şekilde dökülüyordu. Ama Isabelle Sköen'in asıl göz alıcı tarafı vücuduydu. Oldukça uzun boylu ve atletik yapılıydı. Omuzları ve kalçaları genişti. Siyah taytı iri uyluklarının kaslı olduğunu belli ediyordu. Her kadının memelerinin ya takma olduğu, ya müthiş bir süt yenle desteklendiği, ya da gerçekten etkileyici olduğu sonucuna vardı. Google araması yaparak Sköyen'in Rigge'de bir çiftlikte at yetiştirdiğini, iki kez boşandığını, ikinci kocasının dört kez zengin olup üç kez iflas etmiş bir finansör olduğunu, kan bağışladığını ve bir siyasetçiyi korkağın teki olmakla suçlaması yüzünden başının belaya girdiğini, film ve tiyatro galalarında fotoğrafçılara seve seve poz verdiğini öğrenmişti. Kısacası Isabelle Sköyen etkileyici bir kadındı. Harry onun görüş alanına girdi. Salonun yarısını geçtiğinde kadın hala gözlerini ondan ayırmamıştı. Bakmaya hakkı olduğunu düşünür gibiydi. Harry ona yaklaşırken arkasından en az 10 kişinin kendisine baktığının gayet farkındaydı.
"Isabelle Sköyens'in," dedi.
Kadın bir an onu kale almayacakmış gibi görünse de fikrini değiştirip başını yana eğdi.
"Fahiş fiyatlı Oslo restoranlarının özelliği bu değil mi? Herkes mühim bir şahsiyet."
Harry'i tepeden tırnağa incelerken E'yi uzattı.
"Sen kimsin?"
"Harry Hall."
"Seni gözüm bir yerden ısırıyor sanki. Televizyona çıktın mı hiç?"
"Yıllar önce, bundan önce." Harry yüzündeki yara izini gösterdi.
"Ah evet, sen o seri katili yakalayan polissin değil mi?"
Harry bunu iki şekilde yanıtlayabilirdi. Dolaysız konuşmayı seçti.
"Evet."
Kadın Harry'nin omzunun üstünden çıkışa bakarak ilgisizce, "Şimdi ne yapıyorsun peki?" diye sordu. Birkaç kez kırmızı dudaklarını birbirine bastırarak gözlerini fal taşı gibi açtı. Isınıyordu. Önemli bir öğle yemeği olsa gerekti. ''Giysi ve ayakkabı satıyorum.'' dedi Harry. ''Tahmin ettim zaten. Takım elbisen güzelmiş.'' ''Senin de çizmelerin güzel. Rick Owens mı?'' Kadın ona baktı. Harry'i yeniden keşfetmişti besbelli. Tam bir şey diyecekken Harry'nin arkasında bir hareketlilik gördü. ''Yemek yiyeceğim kişi gelmiş. Belki tekrar görüşürüz Harry.'' ''Şimdi sohbet edebiliriz.'' diye ummuştum. Kadın gülerek öne eğildi. ''Girişkenliğin hoşuma gitti Harry. Ama saat 12. Cin gibi ayığım ve birlikte yemek yiyeceğim biri var zaten. İyi günler.'' Topuklu ayakkabılarını takırdatarak uzaklaştı. ''Gusto Hansen sevgilin miydi?'' Harry bunu alçak sesle söylediğinde Isabella Scoyen 3 metre uzaklaşmıştı bile. Yine de kas katı kesildi. Sanki Harry'nin sesi topuklu ayakkabılarının gürültüsüne, insan seslerine ve Diana Krall'ın arka plandan gelen şarkı söyleyen sesine karışmadan doğrudan kadının kulaklarının içine ışınlanmıştı. Scoyen döndü. ''Onu bir gecede 4 kez aramışsın. Sonuncu seferde 2:26 kala.'' Harry bir bar taburesine oturmuştu. Isabella Scoyen 3 metreyi gerisin geri kat etti. Harry'nin tepesine dikildi. Harry'nin aklına kırmızı başlıklı kız ile kurtun hikayesi geldi. Ve bu kadın kırmızı başlıklı kız değildi. Isabella Scoyen, ''Harry, ne istiyorsun çocuğum?'' diye sordu. ''Gusto Hansen ile ilgili bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum.'' Kadının balta burnunun delikleri genişledi ve haşmetli memeleri yükseldi. Harry kadının cildinde bant karikatürlerdeki gibi iri siyah noktalar olduğunu fark etti. ''Bu şehirde uyuşturucu bağımlılarının hayatta kalmasını sağlamak isteyen az sayıda kişiden biri olmanın yanı sıra Gusto Hansen'i hatırlayan az sayıda kişiden biriyim aynı zamanda.'' ''Onu kaybettik ve bu üzücü. Cep numarası telefonumda kayıtlı olduğundan onu birkaç kez aradım. Onu Runo komitesinin bir toplantısına davet etmiştik. İsmi benzer olan yakın bir arkadaşım var ve bazen yanlış tuşa basıyorum. Böyle şeyler olabiliyor.''
''Onunla en son ne zaman görüştün?''
Kadın yüzünü daha da eğerek yaklaştırıp ''Beni iyi dinle Harry Hole.'' diye fısıldadı. Hole'u üstüne basa basa söylemişti. ''Seni doğru anladıysam polis değilsin. Giysi ve ayakkabı işi yapan birisin. Seninle konuşmam için bir sebep göremiyorum.'' Harry sırtını bar tezgahına yaslayarak ''Mesele şu ki ben biriyle konuşmaya can atıyorum.'' dedi. ''Bu sen olmazsan bir gazeteci olacak. Onlar da ünlülerle ilgili skandallar hakkında filan konuşmaya pek hevesliler hep.'' ''Kadın ünlüler mi?'' derken başını çevirip Harry'e değil, şef garsonun yanında duran takım elbiseli adama neşeyle gülümsedi. Adam el sallayarak karşılık verdi. ''Ben altı üstü meclis sekreteriyim Harry. Gazetelerde 3-5 fotoğrafının çıkması insanı ünlü yapmaz. Bak sen ne çabuk unutuldun.''
''Gazetelerin seni yükselen bir yıldız olarak gördüğüne inanıyorum.''
''Buna gerçekten inanıyor musun? Olabilir ama en kötü bulvar gazetelerinin bile somut delillere ihtiyacı vardır. Sende ise hiçbir şey yok. Altı üstü yanlış numarayı aradım. Böyle.''
''Şeyler olabiliyor, olamayacak olan şeyse.'' Harry derin bir nefes aldı. Kadın haklıydı. Harry'nin elinde onun aleyhinde delil yoktu. Bu yüzden de dolaysız yaklaşım iyi bir fikir değildi. AB RH negatif kanın aynı cinayet vakası soruşturmasında iki ayrı yerde birden bulunması, o kan grubuna 200 kişide bir kişi sahiptir. Dolayısıyla da adli tıp raporunda Gusto'nun tırnak altlarında bulunan kanın AB RH negatif olduğu söylendiğinde, gazetelerde senin o kan grubundan olduğunu yazdığında, yaşlanmaya yüz tutmuş bir dedektif arada bağlantı kurar ister istemez. Tek yapmam gereken şey DNA testi yapılmasını istemek. O zaman Gusto'nun ölmeden önce kimi tırmaladığını kesin olarak öğreniriz. Bu ilginçlik derecesi vasatın üstünde bir gazete manşeti gibi geliyor mu Sköyen?
Meclis sekreteri gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Ağzını göz kapaklarıyla harekete geçirmeye çalışır gibiydi. Harry gözlerini kısıp yukarı bakarak, ''Söylesene Veliaht Prens, Sosyalist Parti'de değil mi?'' diye sordu. ''Adı neydi?'' demiştin. Isabella Sköyen, ''Konuşabiliriz.'' dedi. ''Sonra ama çeneni kapalı tutacağına söz vermelisin.''
''Ne zaman ve nerede?''
''Numaranı ver, işten çıkınca seni arayayım.''
18. ayranın sonu. Sayfa 220.